Ayrım 11. Toplu görüşme. Bilim ve orta öğretim dili olarak Türkçe. Parantez bildiriler. Sayfa 90. Bilim ve öğretim dili olarak Türkçe. Profesör Doktor Doğan Aksan. Oturuma başlamadan önce hemen belirtmeliyim ki bize kalan süre 1 saat oldu. 7 konuşmacı bulunduğu için konuşmalarımızı kısaltarak, özetleyerek sunmak zorundayız. Ben de öyle yapacağım. Daha çok Türkçenin geçmişi üzerinde duracağımdan izniniz olursa önce söz almak istiyorum. İlk olarak söylemek istediğim, Türkçenin bilim ve öğretim dili olma konusunda yapısının elverişliliği, geçmişinde oluşturulmuş pek çok terimin bulunduğu ve Anadolu ağızlarımızın yabancı kavramlar için türetmelerden yararlanarak binlerce sözcük ortaya koyduğudur. Ana dilimizin elimizdeki en eski ürünleri olan Orhun ve Yenisey yazıtlarında tıpkı yabancı sözcükler gibi terim varlığı da kısıtlıdır. Ancak ilteber, genel vali, sübaşı, komutan, yüksek sanları gösteren yapku ve şat gibi Türkçe, kunçuy, prenses, senün, general gibi Çince terimler bulunmaktadır. Pek çok dil ürünü bize kadar ulaşan Uygur döneminde zengin bir terim varlığı ile karşılaşıyoruz. Bu dönemde Budizm, Maniheizm gibi dinler benimsendiği için Çince'den, Sanskrit'ten alınmış birçok dinsel terim kullanılmaktaydı. Ancak Türkçe terimler de oluşturulmuştu. Örneğin görüş, bakış açısı, kanı anlamına gelen Osmanlıca'da noktayı nazar tamlamasıyla karşılanan kavram, kör parantez gör kökünden körüm ile anlatılıyordu. Şüphe, kuşku yerine ses kökünden sezik o dönemde ve sonrasında kullanılıyordu. Bir dilden bir başka dile çevirmek anlamında aktar eyleminden yararlanılıyor, çeviri içinde aktargu sözcüğüne rastlanılıyordu. Osmanlı'nın hareketi arz ve zelzele olarak karşıladığı kavram Uygurlar'da yer tepremeki olarak anılıyordu. Türkçe'de soylu asil kavramını dile getirmek üzere Uygurlar'da töz, ana esas temel adından türetilmiş tözün sözcüğünün yanında tüp, dipten türeme tüblük vardı. Çok anlamlı bir sözcük olan erenim bu anlamı da görülüyordu. Daha Yenisey yazıtlarında ota biçiminde geçen tedavi kavramının yanı sıra hekim için otaçı sözcüğü bulunuyor. Uygur ve Karahanlı dönemlerinde atasagunda bu anlama geliyordu. Sonraları Arapçadan alınan İlaç için o dönemde ve sonrasında otla birlikte em ve sem sözcükleri kullanılıyordu. İlginç bir nokta olarak bugün Ankara yakınında Kızılcahamam köylerinde herhangi bir işe yaramayan, yararsız kişiler ve şeyler için kullanılan eme seme yaramaz deyiminde bu sözcüklerin hala kullanılmakta olduğunu söylemeliyiz. Divan-ı Lügat-i Türk ve Kutadgu Bilig gibi dev yapıtları bize ulaşan Karahanlı döneminde değişik konularla ilgili pek çok terimle karşılaşıyoruz. Örneğin divanda rehin için tutuk, hukuk, ekonomi terimi olarak alacak borç kavramını karşılayan alım kullanılıyor. Alış ise borçluyu borcu nedeniyle sorguya çekme anlamına geliyordu. Bugün de kullanılan hekimlik terimi neşter, divanda kana kökünden kanagu olarak geçiyordu. Belin iç yanında bulunan damara özek deniyordu. Osmanlı'nın müselles olarak adlandırdığı geometri terimi divanda üçgil, üçgül sözcükleriyle karşılanıyordu. Bir askerlik terimi olarak tutkak, geceleyin düşman gözcülerini ve ileri karakollarını yakalamak için çıkarılan bölük demekti. Bir dinsel terim olarak günah, Uygur ve Karahanlı metinlerinde yaz kökünden yazukla anlatım buluyordu. Bu örneklerden daha pek çoğu gösterilebilir. Burada ilginç olduklarını sandığım birkaç örnek üzerinde daha durmak istiyorum. Uygur döneminde parfüm için tüt kökünden tütü sözcüğüne rastlanıyordu. Kadınların kullandıkları süs araç gereçleri arasında divanda bokmak kolye sözcüğü geçiyor. Kadınların saçlarına süs olarak taktıkları keçi kılından yapılan zülüf ise öngik adıyla anılıyordu. Türk hanımları yine süs olarak elbise üzerine küçük bıçaklar tutturuyorlardı. Bunun adı da kezlik idi. Aynı kaynakta allık anlamında yüz yanak demek olan enden türeme enlik sözcüğüyle karşılaşılıyor. Daha da arttırılabilecek bu örnekler bugün çoğunlukla yabancı sözcüklerle anlatılan bu gibi öğelerin o dönemde Türkçe'de anlatım bulduğunu göstermektedir. Türklerin Anadolu'da oluşturdukları yeni yazın dili eski Anadolu Türkçesinde sonradan yabancıları kullanılan pek çok terim bulunmaktadır. Arapçadan gelen usare için sık eylem kökünden türeme sıkındı. Daha eskiye uzanan ve mesane anlamına gelen kavuk, Arapça alıntı, temayül karşılığı, kay eyleminin türevi kayıntı bunlardan ancak birkaçıdır. Anadolu ağızlarımız bir yandan en eski dil ürünlerimize kadar uzanan öğeleri içinde barındırırken bir yandan da Türkçenin bütün anlatım yollarından türetme ve birleştirme olanaklarından yararlanarak yabancı ve yeni kavramları karşılama yoluna gitmiş. Bu doğrultuda binlerce örnekle bir bakıma ölçünlü dilin önüne geçmiştir. Ağızlarda bir tek çok gezen anlamında gez kökünden gezegen, gezik, gezenci, gezenti, gezgen, gezgiç, gezenti, gezenki sözcüklerine rastlıyoruz. Soyut kavramlar arasında gaflet anlamında dalgı, cazibe anlamında albeni, temrin demek olan öğrencilik bunlardan birkaçıdır. Somut kavramlar arasında manivela karşılığı kanırtmaç, mandal yerine kıstırgaç, koridor için gezenek, viraj için burgaç, kevgir yerine aş süzen, petrol için daş yağı, pedal için ayakçak ve rugan yerine ışılak türetme ve birleştirme eğiliminin pek çok örneği arasındadır. Bugün Türkçenin değişik dönemlerindeki örneklerden, Anadolu ağızlarının tutumundan ve dil devrimi sürecinde ve sonrasında başvurulan türetme ve canlandırma çabalarından ders alarak aynı yolda yabancı terimleri Türkçeleştirebiliriz. Nasıl Osmanlıca'daki talih tümden gelime, istikrar tüme varıma döndürülebilmiş, zaviye-i münferice geniş açı olmuş, mai mukattar için dımıtık su benimsenmiş, daha pek çok Türkçeleştirilmesi gereken terimi bulunan hukuk dilinde bilirkişi, savcı, tutuklama gibi terimler, hekimlikte kalıtım, kalıtsal, bağışıklık gibi karşılıklar benimsenmişse her alanda aynı tutumla güçlü ve zengin dilimiz daha da geliştirilebilir. Türkçeleştirme doğrultusunda felsefe, dil bilim gibi kimi alanlarda çalışanların çabaları bu alanlardaki terimlerin büyük ölçüde özleşmesini sağlamıştır. Sözlerime son verirken 3 konuyu vurgulamak istiyorum. 1. Bugün her alanda özleştirme çabalarının öne çıkarılması, yeni yabancı kavramların yaygınlaşmadan Türkçeleştirilmesi gerekmektedir. 2. Dil devrimi süreci içinde olduğu gibi bugün de devletin bu konuda ön ayak olması gereklidir. Fransa'da son yıllarda görülen gelişmeler bu bakımdan ilgi çekicidir. 3. Terimlerdeki özdeşme ve yeni karşılıkların benimsenmesi açısından okul kitapları özel bir önem taşımaktadır. Bugüne kadar yerleşen terimlerin birçoğu okul kitaplarında geçen örneklerdendir. Yazılı ve görüntülü basında çeviri ve Türkçe sorunları. Doktor Hüseyin İçen. Giriş. George Orwell, ülkemizde daha çok Hayvanlar Çiftliği, biraz da 1984 adlı bilim kurgu romanıyla, çok az da gazete yazarlığı ile tanınır. Oysa onun bu yönü en az romancılığı kadar önemlidir. İngiliz yazın tarihinde köşe yazarlığını bir sanat haline getiren Orwell, bildiğim gibi ya da aklıma estiği gibi diye çevirebileceğimiz köşesinde yazın eleştirmenliğinden siyasal yergiye kadar birçok alanda yazmış, bu yazılarının birinde düz yazı yazma eylemini pencere camına benzetir Orwell. Her ikisi de her şeyi açıkça göstermeli ama kendileri görünmemelidir. Belki yazmadan daha da fazla çeviri için aynı şey söylenebilir. Çevirmen her şeyi olduğu gibi aktarmalı ama kendisi, kendi biçimi, kendi yazma kusurları ortada görünmemelidir. Yazılı ve görüntülü basındaki örneklere bakarsak çevirmenlerin yaptıkları çevirilerden çok kendileri dikkati çekiyor. Beethoven tanıdığı bir besteciye "Operanızı beğendim, bestelemeyi düşünüyorum." demiş. Türkçe'ye yapılan kimi çevirileri okurken çevirilerin Türkçe'ye çevrilmesi gerektiğini düşündüm. Dilimizin ciddi sorunları var. Bir yandan yabancı dilde öğretimin ezici baskısı, bir yandan bilim, teknoloji, sanat ve gündelik yaşam bakımından ileri olan ülkelerin dilinin, parasının, teknolojisinin, gündelik yaşantısının ağır baskısı altında toplumumuz. Bunlara küreselleşme ideolojisini, Avrupa Birliği'ne katılma, affedersiniz sendromunu ekleyin. Ayrıca ekonomik bunalımı uluslararası kuruluşların dedikçe tutumunda katın. Bir de üstüne üstlük dilde yozlaşmayı uzaktan seyretmekle yetinen dilin düzene sokulmasından sözde sorumlu devlet kuruluşlarının varlığını düşünün. Dilimizin bugünkü durumunu koruması bile büyük başarı bence. Bunu yakından izleyen her birey, her kuruluş elinden geleni yapıyor. Ben de yıllardır yazılı ve görüntülü basındaki çeviri yanlışlarını topluyorum. Elbette dilimizin durumuna oturup ağlamak için değil, hep birlikte bu kusurları görüp düzeltelim diye. Birkaç örneğe bakalım. 1. Bahar aylarının birinde izlediğim bellek üzerine bir söyleşiden, sistematik kullanılan antibiyotikleri rezistans gelişmesini engellemek amacıyla lokal olarak kullanmak. Direkt kombine kemoterapi kullanım endikasyonu, direkt profilaktik antibiyotik kullanım endikasyonları, direkt hastane enfeksiyonlarındaki rezistans mikroorganizmaların saptanması. 2. Uzman ve pratisyen hekimi karşılaştıran bir yazıdan. Geleceğin sadece belirli bir olasılık dahilinde determine edilebildiği, gerçekliğin sadece aktüel kategori değil, aynı zamanda henüz fiili olmayan ama her an fiili olmaya hazır ve aday olasılıkların da potansiyellerin de bulunduğu virtüel kategori gibi ikinci bir yüzünün daha olduğu ve toplumun da tam bir öznellikler arasılık durumu gösterdiği bir durumda, temel nesnesi üzerinde her an toplumsal pratiklerin cereyan ettiği bir yer olarak mekan olan bir uğraş alanında yeni bir planlama pratiğine gereksinme vardır. Parantez yazım olduğu gibi yazarın. 3. İzliyorsunuzdur. Polatlı ilçesi uzun süredir il olmak için çaba gösteriyor. Yıllarca Ankara yoluna il olmak isteriz diye pankartlar astılar. Sonra bir pankartı İngilizceye çevirmişler. We want to become a city diye. Altına da küçük bir not düşmüşler. Türkçe söyledik, kimse anlamadı. Belki şimdi anlarlar diye. Polatlı hala ilçe. Basın ve bilim dilindeki bozuşma böylece günlük dilimize yansıdı. City bir yerleşme biriminin nüfusa göre adlandırılmasıdır. Buna göre Polatlı zaten kent. Ama hiç olmazsa Polatlıların bir yabancı dilde yanlış yapma gibi özürleri var. Oysa kendi dilinde yanlış yapanlar diz boyu. Şimdi bir an sözünü ettiğim söyleşi ve yazıda kullanılan şu dile bakın. Meşruiyet esas itibariyle affetmek, alan işgal etmek, her daim siyasi fail determine edilebilir, türbülans, rasyonel, pozitivist, determinist, homojen, ampirik, aktüel kategori, proje, medyatör, aktivite, antibiyotik, rezistans, lokal, kombine, endikasyon, profilaktik. Boşuna değil. Bilim ve Ütopya dergisine yazdığım bir yazıya Yeni Osmanlıca diye başlık vermişim. 1. Genel bakış. Örneklerin çoğunluğu kitaplardan değil, sinemalarda ya da televizyonda seyrettiğim konulu filmlerden ve belgesellerden çıkardım. Tahmin edeceğiniz gibi dil bakımından iki türlü yapıt çıktı karşıma. 1. Türkçe seslendirilenler. 2. Altyazılılar. Bunlar birbirlerinden ayrı değerlendirilmeli elbet. Türkçe seslendirilenlerde İngilizce işitilmiyor, tahmin ediliyor elbette. Ama duyduğumuz yanlışın biçiminden İngilizcesinin anlaşılması güç değil. Altyazılarda ise bir dili işitip ötekini gördüğünüz için iş daha kolay ve somut. Çeviri yanlışlarından söz ederken Türkçe yanlışlarından uzak duramayız. Bunlar da çeviri yanlışlarının bir parçası. Yaptığım değerlendirmede İngilizce ile Türkçe yanlışlarını birbirlerinden ayırarak belirttim ama kimileri her ikisine de giriyor doğrusu. Yanlışlar için genel bir sınıflandırma yapsak da temelde bütün yanlışlar dikkatsizlik, bilgisizlik, beceriksizlik, tembellik ve boş vermişlikten kaynaklanıyor denebilir. Dil ve çeviri yanlışları. 1. Sözcüklerin anlamlarını karıştırmak, 2. doğrudan çeviri, 3. Türkçe yetersizliği, 4. deyimi ya da sözcüğü yanlış anlamak, 5. kolaycılık ya da araştırma eksikliği, düzgün Türkçe karşılığı aramak varken yabancı sözcüğü kullanıvermek, 6. yazım ya da söyleniş olarak birbirine benzeyen sözcükleri karıştırmak, 7. kültür, bilgi ya da deneyim eksikliği gibi nedenlerden ya da bunların birkaçından kaynaklanıyor olabilir. Bütün bunların dışında bunları etkileyen temel nedenlerden biri yabancı dilde öğretim. Burada sizlere yabancı dilde öğretimin sakıncalarını anlatacak değilim. Ama konumuzu ilgilendiren yönü olarak şu kadarını söyleyeyim. Yabancı dilde öğretim hem ana dilin hem de yabancı dilin tam olarak öğrenilmesini engellediği için iki dili de iyi bilmeyi gerektiren çeviri eğilimi bu eksiklikten çok zarar görüyor. Ben size yıllardır derlediğim yüzlerce yanlışın bir bölümünü sınıflandırarak sunmak istiyorum. Bu yanlış türlerinin kaynağı ya da kaynakları kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 2. Sık rastlanan çeviri kusurları. Kolej. Birçok çevirmenin sandığı gibi kolej değil, yüksekokuldur. Bu sözcük, yüksekokuldur bu sözcük ya da üniversite. Araca binerek gittiler. Parantez, çoğu kez araç değil taşıt anlamında kullanılır bu sözcük. Polis sanığa soruyor, hiç ilaç aldın mı? Parantez, drug sözcüğünün iki anlamı ilaç ve uyuşturucu genellikle karıştırılır. Asma yerine üzüm ağacı diyor kimisi. Sen bir zencisin, sosyal işçi değilsin. Parantez, social worker olduğu gibi çevriliyor. Daha henüz gelmediler. Parantez, iki sözcük aynı anlamda. İçinde yaşanılan evler. Parantez, çift edilgin. Türkçe'de olmayan kullanışlar. Teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum, hoş geldiniz diyorum. Karşılıklı olarak hoşça kal, hoşça kal deme. Bu sonuncuyu biraz açalım. Kimi yanlışı o kadar çok yapan var ki artık yanlış saymak zorlaşıyor. Örneğin artık genellikle televizyon izlencelerinin ya da filmlerin yanlış çevirilerinden dolayı goodbye, goodbye'in çevirisi hoşça kal, hoşça kal oldu. Güle güle diyemiyorlar. Hoşça git desinler bari. Beride kalan kişi tek başına bile kullansa çeviri artık hoşça kal oluyor. Tremors, parantez yeraltı canavarları. Filminde genç oğlan çölde araştırma yapan üniversite öğrencisi genç kıza diyor ki sen bilim adamısın değil mi? Bu genç 20 yaşına gelmiş ama kadınla erkeği ayırt edemiyor. Army officer'ı ordu subayı diye çevirmek İngilizce'de officer sivil anlamında da kullanılır. Devlet görevlisi yani memur demektir. Dolayısıyla Türkçe'ye bu terim subay diye çevrilmeli. Mindbreakers, beyin, parantez beyin avcıları filminden bir söz. Ben ABD ordusundan memur bilmem kim. Bu ne demek? Orduda memur olarak çalışan biri mi? Hayır, üniformalı bir subay diyor bunu. İngilizce'deki officer sözcüğünün orduda karşılığı subaydır. Çevirmen yine sık rastlanan anlama takılıp kalmış. Prima kanalı 29 Nisan 1999 saat 10.50'de biten bir doğa belgeselinden eğer ayı 50 kiloya ulaşmazsa bu kışı geçiremezmiş. 50 kilo çok küçük değil mi diye düşünüyorum. Biraz sonra İngilizcesi kulağıma geliyor. 200 pounds yani 100 kilogram. Parantez pound 0,45 kilogramdır. Bu açıkça dikkatsizlik. Ama asıl genel kusur şu. Çevirmenler genellikle ölçme birimlerini Türkçe'de kullanılanlara dönüştürmüyorlar. Oysa mili kilometreye, Fahrenheit'a, santigrat'a, ağırlık birimi pound'u kilograma çevirmeleri gerek ki dinleyenler söylenmek isteneni anlasın. 3. Ne tür yanlışlar? Ne tür anlatım ve çeviri bozuklukları görüyoruz yazılı ve görüntülü basında? Elimde derlediğim yüzlerce yanlışı gözden geçirince şunu gördüm. Kimi yanlışı sınıflandırmak kolay ama çoğu değişik bölümlere girebiliyor. Ben bir sınıfta değerlendirirken bir yanlışı onun belki başka bir bölüme de girebileceğini göreceğiz. Şimdi bir ucundan başlayalım. 1. Sözcüklerin anlamlarını karıştırmak. Bu en sık rastlanan yanlış türlerinden biri. Dilimizde olduğu gibi İngilizce'de de kimi sözcüklerin birden çok anlamı olabilir. Ortalama çevirmen bunun en çok rastlanan anlamını bilir. Ama bu içinde geçtiği tümceye nasıl oturuyor, söze edilen şeylerle bağlantılı mı diye düşünmez. Böylece ortaya yerine göre ne olduğu anlaşılmaz, yerine göre anlamı ters yüz eden sonuçlar çıkabilir. Birkaçına bakalım. A. Sophie'nin Dünyası kitabını bilirsiniz. Yazar felsefe tarihini kolaylaştırmak için bir öykü anlatır gibi anlatıyor. 18. sayfada çevirmen şöyle diyor. İyi bir filozof olmak için gereken tek şey hayret etme yetisidir. Curiosity sözcüğü hayret mi, merak mı anlamında çevrilmeli. Hayret etmek Türkçe'de biraz şöyle aptal aptal bakmak değil midir? Yani edilgin bir tepki merak ise etkindir. Meraktır bilimin felsefenin kaynağı, hayret değil. Çevirmen curiosity sözcüğünün tek anlamına kafayı takmış, ortaya bana göre yanlış bir çeviri çıkmış. B. Kanal D'de Goodfellas, parantez sıkı dostlar filminden çevirmene göre birlik greve gidecekmiş. Kişilerden birisi ben birlik delegesiyim diyor. Çevirmen union sözcüğünü yanlış anlamış. Birlik anlamının dışında union aynı zamanda sendika demektir. İngilizce'de syndicate sözcüğü de var elbette. Ama dilin garip bir gelişmesiyle sözcük patronların birliği anlamına gelir olmuş. Ama İngilizce'deki sendikalizm, parantez Türkçe'de sendikalizm, sözcüğün tarihsel anlamını korumuş. C. Land and Freedom, parantez ülke ve özgürlük filminden. Bu diyor çevirmen buradaki faşistleri de güce yaklaştırmaktadır. Power sözcüğü hem güç hem iktidar. Türkçesi erk anlamına gelir. Çevirmen İspanyol faşistlerinin siyasal erke yaklaştığını anlatmak istiyor. De, yine aynı filmde denizde sürekli hasta oluyordum diyor birisi. Get sick sözü hem hastalanmak hem de midesi bulanmak, kusmak, yediğini çıkarmak demektir. Çevirmen yine bir sözcüğün değişik anlamlarını birbirine karıştırmış. Kanal D'de Akbaba'nın 3 günü filmi oynuyor. Filmin başlarında baş oyuncu Robert Redford, salaş bir lokantaya çalıştığı iş yerindekiler için paket yemek ısmarlamaya gelip orada nasıl olduysa Shakespeare'den söz edince müşterilerden birisi onunla dalgasını geçiyor. Burası ne ya, halk kütüphanesi mi? Sen entel barlara takılırsın ya, buraya kadar sorun yok. Ama sonra çevirmen işe karışıyor. Redford, ben de buraya herkes gibi hastalanmaya geliyorum diyor. Yine gaslik sözünü çevirmen yanlış anlıyor. Redford aslında yemek ısmarladığı lokantanın sahibiyle şakalaşıyor. Ben de herkes gibi buraya midemi bozmaya ya da kusmaya geliyorum demek istiyor. Ama çevirmen onunla aramıza giriyor. F. Süper Kanal (parantez 9 Şubat 1999 saat 9:20). İzlediğimiz belgesel zehirli örümcekleri anlatıyor. Örümcek artık ısıramaz ama saçları hala tehlikeli. Çevirmen yine izleyenlerle dalgasını geçerken izleyenler anlamaya çalışıyor örümceğin saçları nasıl olur diye. Bilenler durumu anlıyor elbet. Hair sözcüğü hem başımızdaki kıl kümesi demektir hem de saçın her bir teli. Birinci anlamda çoğul olarak kullanılmaz. Eğer çoğul kullanılmışsa ikincisi demektir. Çevirmen örümceğin kılları diyeceğine saçları diyor. G. Kanal 6'da (parantez 4 Mart 2000 20:30). Bir Avustralya filmi izliyoruz. Country Life (parantez büyülü ülke). Filmde oyunculardan biri içinde yaşadığı ama sevmediği kasabaya sövmek için çevirmenin diliyle kanlı kasaba diye bağırıyor. Daha sonra bir tane daha duyuyoruz. Evin bahçesi kanlı bir adaya benziyormuş. Bloody sözcüğünün temel anlamı kanlı demek. Kanlı eller gibi, bir filmdeki kanlı sahneler gibi. Ama aynı zamanda bir sövgü sözcüğüdür. Hiç sevmediğimiz, nefret duyduğumuz şeyler için kullanılır. Alabatasıca, boy devlesice, olmaz olasıca, berbat, uğursuz, kokuşmuş, cehennemlik, çürük, çarık, kokmuş denebilir. Dilimiz sövmek için öyle sözcüklerle dolu ki, burada kısır olan Türkçe değil, her türlü sövgüyü lanet, pislik ve piç kurusuna indirgeyen çevirmenlerin dili. Bana inanmayanlar dilimizin sövgü varsıllığını görmek için Ferit Develioğlu'nun Argo sözlüğü ile Şiir Ecaici'nin Kavramlar dizini yapıtlarını bir karıştırsınlar. 2. Doğrudan çeviri. Deyimleri sözcük sözcük çevirmek beceriksiz çevirmenlerin en sık yanlışlarından. A. Prima kanalında (parantez 8 Nisan 1999 saat 11). Müzikle ilgili bir film izliyoruz. Çevirmenimiz diyor ki, Bay (parantez bilmem kim) orkestranın önderidir. Çevirdiği sözcük büyük olasılıkla leader. Bu sözcük müzik terimi olarak baş kemancı demektir ya da Türkçe bilmeyenlerin diliyle concertmeister. B. TGRT'de Uzay Yolu dizisi (parantez 30 Ekim 98 16:35). Kendinizi açıklayın kaptan diyor Bay Spock. Yine sözcük sözcük çeviri explain yourself. Sözlerinizi açıklayın demek istiyor. C. Kanal Bravo'da bir film (parantez 21 Ocak 99-10-25). Delikanlı Doris Day'e kendine yalan söylemeyi bırak diyor. Don't lie to yourself. Kendini aldatma demek istiyor çevirmenimiz. D. Discovery Channel'da Heritage Guide (Britanya, parantez Britanya'nın mirası) adlı dizide (parantez 31 Aralık 98-22-55) yine ilginç bir ince yakalıyoruz. Bu bina kente zamansız bir kalite getiriyormuş. Büyük olasılıkla çevirmen timeless quality sözünü Türkçe'ye çevirmeye çabalıyor. Oysa söz zamanı aşan, zamana direnen, zamanın yıpratamadığı nitelik ya da özellik demek. Çevirmenin yine kolaya kaçıp sözcük çeviri yapmış. E. Kanal A'da bir savaş filmi 28 Kasım 98 17:10. Mükemmel itaat isterim diyor komutan. Çevirmen sözcük sözcük çevirmiş. Perfect obedience. Kesin itaat demeliydi. Hay hay efendim diye karşılık veriyor asker. Türkçe'de asker komutanına hay hay diyemez. Baş üstüne komutanım demesi gerekir. Çevirmen yine özgün metindeki sözcüğü ay ay olduğu gibi çevirmiş. F. Show TV'de The Prince of the Tides, parantez dalgaların prensi diye çevrilmiş. Daha doğrusu gelgitlerin prensi olurdu belki. Filminde Barbara Streisand, onlar şapkacılar kadar çılgınlar değil mi diyor. Mad as a Hatter. Türkçesi anlamsız, İngilizce bir deyim. Gündelik dilde kullanılan bu deyim, Türkçede kafayı yemiş, keçileri kaçırmış, bir tahtası eksik gibi zengin deyimler varken hiç anlamsız biçimde çevrilmiş. G. Kanal E'de bir film. Parantez 3 Ocak 99, 9.34. Saçım biraz griye dönmüş. Your hair is turning, has turned grey. Saçın ağarmış, saçına ak kır düşmüş deyimleri varken. 3. Deyimi ya da sözcüğü yanlış anlamak. A. Show TV'de Kuzenim Winnie filmi. Parantez 1997 Ekim-Kasım Perşembe. Cinayetten yargılanan iki gencin savunmanı savunma dinleniyor diyor. E onun da hakkı, çevirmenin Türkçesinde bir sorun yok ama the defense rests deyimi savunmanın söyleyecek sözü ya da soracak sorusu yok anlamına gelir. Sorum yok sayın yargıç denmeliydi. B. Kanal 6'da bir film, parantez 9 Mayıs 99, 9.42. Boksu bırakan bir boksöre ilişkin gazete haberini işitiyoruz önce. Boksör bir daha dövüşmeyeceğinden korkuyormuş. Ama sonra ekranda gazeteyi görüyoruz. Wolves will never fight again. İnsaf doğrusu. Gazete haberine göre bir daha dövüşmeyeceği ne ant içti, söz verdi, yemin etti demiş boksör. C. CTV'de Marlon Brando'nun yönetip oynadığı One Eight Jacks adlı filmi izliyoruz. Parantez 30 Ocak 99 10.50. Gülmek mi ağlamak mı gerekir bu inciyi duyunca bilemiyorum. Şerif'in bürosunda ikinci kattaki demir parmaklıklar arkasında olan Brando, merdivenden yukarıya çıkan ve yalnızca göğsüne kadar görebildiği şerif yardımcısına silahla gözdağı veriyor. Sesini çıkarmadan yukarı gel. Şerif yardımcısı ne diyor? Bütün yapmam gereken biraz ördekleşmek. Parantez, bu örnek kesinlikle abartma değil. Irmak kıyısındaki köyümü özlemiş acaba şerif yardımcısı. Ördek nereden çıktı? Nereden çıktığını ancak tahmin edebiliyoruz. Duck sözcüğü ad olarak ördek demek ama eylem olarak suya batmak ya da bir yumruğu, saldırıyı, silahı birden eğilerek savuşturmak demek. Sudaki ördek için de kullanılabilir, ringdeki boksör için de, mermiyi savuşturmak isteyen şerif yardımcısı için de. Çevirmen sözcüğün ad anlamını eylem anlamıyla karıştırıyor. E. Prima'da yine bir kuş belgeseli, parantez 21 Şubat 99, 18.45. Türkçe seslendirmeye göre başlangıçta sürüler az sayıda diyor çevirmenimiz. Ama biz önceden İngilizce tümceyi işitiyoruz. In the beginning the flocks are small. Başlangıçta sürüler küçük diyor özgün metin. Anlam bütünüyle değişik. Söz sürülerin sayısıyla değil, sürüdeki kuşların sayısıyla ilgili. Çeviri anlamı alt üst ediyor. F. Kanal E'de Nobody's Fool, parantez yaşamın içinden 3 Ocak 2016 filmi oynuyor. Paul Newman'ın yönetip oynadığı Türkçe altyazılı ödüllü ilginç bir film. Ne yazık yine beceriksiz bir çevirmene çatmışız. Newman arabasıyla kaldırıma çıkmış, onu sevmeyen bir polis görevlisi kendi arabasının içinden ona bağırıyor. Hey, you are in the sidewalk. Parantez, hey, kaldırımdan gidiyorsun. Buraya kadar sorun yok. Sonra Newman yanıtlıyor. Up yours. Bu söz Türkçe'ye en iyi hastir oradan diye çevrilebilecek. Genellikle orta parmakla aşağıdan yukarıya doğru yapılan uygunsuz bir el işaretiyle kullanılan bu sana girsin anlamına gelen bir sözdür. Buyurunuz çevirisine sen de çık. İki soru geliyor aklıma. Çevirmen yukarı anlamına gelen up sözcüğünden dolayı mı böyle çevirmiştir ki? Bir de çevirmen acaba bunu bilgisizliğinden mi yoksa uygunsuz söz kullanmaktan kaçınmak için kibarlığından mı böyle çevirdi bilemiyoruz. Yine Newman, oğluna niye iyi davranıyorsun o seni sevmiyor bile diyenlere şu yanıtı veriyor. I'm growing on him. Yani onu yavaş yavaş alıştırıyorum diyor. İşte çevirisi, kendimi alıştırıyorum. G. Discovery Channel'da sinekler üzerine bir belgesel var. Parantez Discovery çevirmenleri özellikle belirtilmeyi hak ediyorlar. Çoğu beceriksiz çevirilerde çok usta. Adım başı kafamızı bir bozuk çeviri fırlatıyorlar. Ülkeye parantez Avustralya'ya gemilerle pazarlık etmedikleri bir şey de gelmişti. Bargain for deyimi pazarlık etmek anlamına geldiği gibi genellikle olumsuz kullanımlarda tahmin edememek, beklememek anlamında da kullanılır. Gemilerle gelmesini beklemedikleri şey belgeselden çıkardığımıza göre Avustralya'da olmayan kara sinekti. Yoksa kimsenin kimseyle kara sinek getirelim mi getirmeyelim mi diye pazarlık ettiği yoktu. 4. Kolaycılık ya da araştırma eksikliği. Çevirmen tembelliğinin en belirgin sonucu İngilizce sözcüğü olduğu gibi kullanmak. A. Kanal D'de şu kuklalı Gremlinler filmi parantez 13 Kasım 97. Bir kişi ötekine soruyor. Bu müzikten hoşlanıyor mu? Öteki yanıtlıyor. Bu onun favorisi. En sevdiği, tuttuğu, bayıldığı gibi sıfatlar varken. B. Kanal Bravo bir film. Parantez 25 Eylül 98 17.30. Savaş departmanı diyor çevirmen. Biraz araştırma War Department sözünün burada savunma savaş bakanlığı anlamına geldiğini ortaya çıkarırdı. C. Discovery Channel'da Londra'nın daha çok zincirlerin yaşadığı Brixton semtine ilişkin bir belgesel. Parantez 18 Şubat 99 14. Bayan gazeteci zenci Brixton'lıya soruyor. Brixton'ın atraksiyonu nedir? Attraction sözcüğü olduğu gibi aktarılmış. Oysa buranın çekici, ilgi çekici yanı nedir? Ya da buranın çekiciliği nereden geliyor diyebilirdim. D. Kanal Bravo'nun bir Marilyn Monroe filmi. Monroe yakınıyor. Erkeklerin bu davranışı kadınları terörize ediyor. İngilizce sözcüğü olduğu gibi kullanma kolaycılığına kaçmasa çevirmen kadınları korkutuyor, ürkütüyor diyebilirdim. E. Kanal Prima'da ayılar üzerine bir doğa belgeseli. Parantez 24 Nisan 99-10.50'de bitti. Çevirmen bize grizzly ayısından söz ediyor. Türkçesi bozayı. F. ATV'de Süper Disney adlı bir izlence. Parantez 26 Kasım 97-9.10. Panik yapma. Tamam şimdi panik yap. Telaşlanma, tedirgin olma, heyecanlanma demek varken. G. Prima'da bitkilerin su tutmasını anlatan bir belgesel. Parantez 31 Nisan 99 950. Çevirmen kaktüsün kolonlarından söz ediyor. Yani dilimizdeki karşılığı ile sütun. Bu karşılık iyi olur mu yoksa dal demek daha mı uygun acaba? H. Discovery Channel'da sinekler üzerine bir belgesel. Discovery'nin beceriksiz çevirmenleri yine iş başında. Bir sinek pisliği bir sonraki sinek jenerasyonu için ideal bir beslenme alanıymış. Tembel çevirmenin simgesi Türkçe karşılığını bulup kuşak ya da en azından nesil diyeceği yerde İngilizce sözcüğü yineliyor. Pırıl pırıl yozlaşma, kokuşma, çürüme sözcükleri varken dejenerasyon gibi yoz bir sözcüğü de tembel çevirmenler sokmadı mı Türkçe'ye? İyi. TGRT'de özel haberi izliyoruz. Parantez 12 Eylül 2001 2010. Amerika'da Mısırlı generalleri taşıyan uçağın düşmesi anlatılıyor. Sunucu, daha doğrusu çevirmen, uçağın co-pilotu diyor. İkinci pilot ya da yardımcı pilot diyeceğini. Sözcüğü olduğu gibi Türkçe'de kullanılarak dilimizde yeni bir yük yükleminin yol açtığı başka sakıncalar da var elbette. TV8'de terör üzerine daha önce yapılmış bir açık oturum 14 Eylül 2001'de yenileniyor. Burada terör uzmanı diyor ki yabancı sözcüklerin dilde kullanılması başka zararlarının yanında sözcüğün anlamının tam olarak anlaşılamamasına da yol açıyor. Onun için örneğin trafik terörü ya da medya terörü deniyor. Oysa kazadaki sürücüyle haber toplayan gazeteci terörist değildir. Sayın uzmanın sözüne eklenecek bir şey yok doğrusu. 5. Yazım, söyleniş ya da anlam olarak birbirine benzeyen sözcükleri karıştırmak. A. Kanal 6'da belli belirsiz bilim kurgu izleri taşıyan Alf dizisinde parantez 31 Ağustos 1996 Alf evdekilere soruyor. Hipokrat olmamı istemezsiniz değil mi? 200'de anlamına gelen Hippocrates sözcüğü ile eski Yunanlı hekim Hippocrates'in adı hem yazım hem de söyleniş olarak birbirine benziyor. Ama bunları karıştırırsak ünlü hekime haksızlık etmiş olmaz mıyız? B. Kanal 6'da 4 Mart 2020-30 bir Avustralya filmi izliyoruz. Country Life parantez büyülü ülke. Oyunculardan biri kileri likörle doldurmuşlar diyor. Burada çevirmenimiz hem sözcük hem anlam olarak birbirine yakın olan iki sözcüğü karıştırmış. likör ve likör sözcükleri. Birincisi likör, genellikle yemekten sonra ya da konukluk sırasında ikram edilen tatlı bir içki. Türkçe'de likör diyoruz. İkincisi likör, alkollü içki demek. Filmde mahzen likörlü değil, alkollü içkiyle dolu. Çünkü evin sahibi Ayşin biri. 6. Türkçe yetersizliği. Buradaki yanlışlar çevirmenin yabancı dildeki değil kendi dilindeki kusurları ile ilgili. A. Kanal 7'de Pamuk Prenses filmi. Yedi cüceler Pamuk Prenses'e soruyorlar. Sevgilin uzun mu? Herhalde tabuttaki halini soruyorlar. Dikey nesneler için Türkçe'de daha çok yüksek deriz. Uzun yatay nesneler için kullanılır. İnsan içinse uzun boylu demek gerekir. İngilizce'de de benzer ayrım vardır. Long yatay nesneler için, tall dikey nesneler için kullanılır. Parantez uzun masa ile yüksek masanın, uzun atlama ile yüksek atlamanın ayrımını düşünün. Zamanla ilgili olarak da uzun kullanılır. Uzun bir toplantı, uzun bir tartışma gibi. Dikey uzaklıklar soyut da olsa yüksek olarak nitelenir. Yüksek öğretim, yüksek mahkeme gibi. B. Kanal 6'da Silahlara Veda, parantez 11 Ekim 1998-14:20 filmi veriliyor. Çevirmenin dili tam TV'ce, zengin bir örnekleme yapabiliriz. Rock Hudson filmde subay karargahına dönmüş. Ben gidip komutana rapor vereceğim diyor. Ortada rapor falan yok elbette. Karargaha döndüğümü bildireceğim ya da ortadaki terimiyle söylersek gidip teslim olacağım demek istiyor. Bu rapor geçen yıl öldürülen bir gence ait diyorlar Rakasına. O da üzgünüm diyor. İnsan kendi yol açtığı bir durum için üzgünüm der. Üzüldüm demeliydi. Bayan Berkeley birazdan iner diyorlar Rakasına. Baş oyuncumuz teşekkür ediyorum diyor. Bu söz Türkçe değil, TV'ci. İyi günler diliyorum, iyi yayınlar diliyorum, iyi sabahlar diliyorum gibi. Tıpkı ben de her beceriksiz çevirmenin başı dururken ayağına taş düşmemesini diliyorum. Hemşire hastanın başında dua ediyor. Lütfen ölmesine izin verme Tanrım. Tanrı'ya lütfen demek çok garip. Bu kadar kibarlık da fazla doğrusu. Bu kadar yıldır yaşayan ne olur sözcüğüne ne oldu? Kötü çevirmenlerin elinde yok olup gitti sanki. C. Prima'da kuşlarla ilgili güzelim bir belgesel. Parantez 2 Şubat 1999-9:10 var. Ah çeviriler biraz tadını kaçırmasa. Uçma yetenekleri kuşların yumurtlamak için karınların iç bölgelerine gitmelerine neden olur. Neden olur sözü tıpkı sebep olur gibi genellikle olumsuz sonuçlar için kullanılır. Çevirmen olumlu çağrışımı olan bir sözcük kullanmalıydı. Sağlar, ön ayak olur, yardımcı olur gibi ya da tümceyi değişik biçimde kurabilirdi. Uçma yetenekleri sayesinde gibi. Daha sonraki bir örnek, yakalamak için verdikleri amansız mücadele sonuçta birinin kazançlı çıkmasına neden olur. Çevirmen hala doğru sözü arıyor. Daha sonra şu tümceyi duyuyoruz. Çiftler bu çabaları sonunda çok sağlam bir yuvanın ortaya çıkmasını sağlıyor. Çevirmen sonunda doğruyu buldu. D. Taş Devri çizgi dizisinde duvar saatinin kapısı açılıyor, dışarıya bir kuş çıkıyor. Kol saatine bakıp 4:15 diyor. Sonra da ekliyor. Ama biraz ilerideyim galiba. Saatin ileride ya da geride olmasından değil, ileri ya da geri olmasından söz ediliyor. Ayrım sonu.